Dördüncü ayrım.
Salkım Hanım'ın Taneleri, Yılmaz Karakoyunlu. İkinci kaset, ikinci yüz. Ankara'dan Vali Bey'i tazyik ediyorlarmış. Faik Bey'in yüzü artık eski sakin yüz değildi. Korktuğu başına geliyordu. Gemi azıya almış, fırtına bütün hızıyla yaklaşmaktaydı. Halit Bey, gerisini ödeyecek ne kadar imkanınız var? Servetimi inkar etmiyorum ama nakit darlığı içindeyim. Mesele de bu zaten. Başka ne imkanımız var? Hiç. Elimde gayrimenkul var. Vakti beklenirse değerini bulur. O zaman öderim. Halit Bey, siz borcunuzu ödediniz. Ben bu 400 bin lirayı anlamıyorum. Halit Bey, defterdarın sözünü kesti. Size Bayan Nora hala nikahımdadır demiştim. Bu söz sizin içindi. Benim için en önemli varlık odur. Böyle bir günde kafanızdan geçeni nasıl düşünebildiniz? Faik Bey konuşmasını kaldığı yerden sürdürmeye niyetliydi. Halit Bey, bunun ahlak ile alakasını anlıyorum. Ancak çaresizlik içindeyken insan başka türlü de düşünebilir. Benim için mümkün değil. Faik Bey sinirlendi. Kendisinden yaşça büyük bu paşazadeye bir ahlak dersi vermenin sırası geldi diye düşündü. Halit Bey, sizi hep takdirle seyrettim. Şimdi aklınızı kullanın. Elinizdeki bu parayı yatırırsanız hiçbir şey kazanmazsınız. Gerisi için zorlanırsınız. Kurtuluş yok. Hiç olmazsa bu para elinizde dursun. Emin ve sıkı ağızlı bir adama verin. Fırtına dinince ihtiyacınız olacaktır. 40 bin liranın ne büyük bir servet olduğunu ben sizden daha iyi biliyorum. Çantayı Halit Bey'in eline tutuşturdu. Haydi Halit Bey, uzaklaşın buradan. İcap ederse kaçın. Urfa'ya gidin. Harran her mevsimde güzeldir. Halit Bey kapıya konulmuş besleme kadar kendisini çaresiz hissetti. Felaketin nasıl yaklaştığını kestirecek gücü yoktu. Ankara'daki büyük körük derin bir nefes almış, sonra meşin torbanın ucundaki borudan bütün hızıyla İstanbul'a üflemişti. Bütün değer yargıları alt üst oluyordu. Bayan Nora'nın yüzü gözlerinin önünden gitmiyordu. Son ziyaretinde uzun yıllardan sonra geçmişi hatırlar gibi olmuş, Sabit Paşa'nın istediği oğlanı doğuracağını vaat etmişti. Ellerini sevinçle Halit Bey'in yüzünde gezdirmiş, mutlu bir sıcaklıkla okşamış, sonra ırzına göz konulmuş bir dağ kızı gibi Halit Bey'i itmişti. "Yıkıl karşımdan eşkıya!" diyen sesi balıklı ihtiyar evinin bütün koridorlarını çınlatmıştı. Koridorda kendisini bekleyen Monsieur Louis'ye çantayı uzattı. Yüz yüze gelecek gücü yoktu. "Bunu lütfen Bayan Nora'nın vergisi için yatırın. Hemen bugün yapın bu işi." Doktor Nasır, sedyeye uzanmış hantal vücudu iyice muayene ettikten sonra hastanın omuzlarında topladığı yün fanilayı aşağı indirdi. "Hiçbir şeyin yok. Taş gibi kalbin var, o kadar." Dostça bir uyarıda bulunur gibi ekledi. "Bazen o kalp çarpıntısı bir hastalık belirtisi değil, vicdan azabıdır. Ben 1. Harp sırasında genç bir tabip iken bunun çok misalini gördüm." Bican Bey sabahın erken saatinde hatırını sayacağına inandığı doktoru ziyarete gelmiş, dün gece göğsüne çöken sıkıntının sebebini araştırmak istemişti. Kapıda bir yığın fakir hasta varken sıra beklemeksizin içeri girmişti. Yüzü korkulu bir beyazlık içindeydi. Doktor Nasır'ın her cuma fakirler için ücretsiz muayeneye erken saatlerde başladığını biliyordu. Giyinmesine devam ederken ürkek biçimde sordu. "Bu daha devam eder mi?" "Sana bağlı. Biraz dinlenmeye çekilsen iyi olur. Yaşın artıyor." Bican Bey komisyon çalışmaları sırasında bu ağırlığın sık sık üzerine çöktüğünü hissediyordu. Mesai bitince Mısır çarşısına uğrayıp çekişe çekişe pazarlık ederek evin ihtiyaçlarını alıyor, esnaf yarenliği içinde biraz rahatlıyordu. Üstelik kitap gibi konuşmaya meraklı küçük maliye memurlarının ağdalı dilinden uzaklaşıp halkın günlük sıcak sesini duymak hoşuna gidiyordu. Bican Bey belediye meclis üyesi olarak komisyonda önemli hizmet verdiğine inanmıştı. Yakından gördüğü sıkıntıları her vesileyle komisyon üyelerine anlatıyor, esnafın böyle sıkıntıda olduğu bir yerde tüccarın rahat keyif süremeyeceğini açıklamaya çalışıyordu. Komisyon üyelerinin bu palazlanmış eski esnafın sesinden kendilerine çıkarabilecekleri bir pay kalmamıştı. Bir süre sonra nükteli sözlerle Bican Bey'i zorlamaya başlamışlardı. Bican Bey işin farkındaydı. Bu Ankara ağızlı delikanlıların bir gün burnunu sürtmeye niyetliydi. Her gece aynı oyunun içindeydi. Komisyon çalışması bitince büyük postanenin önünden yürüyerek Sultan Hamam'a doğru yürüyüp olan biteni gözlüyordu. Gördüklerinden huzursuzdu. Sümerbank binasının duvarlarına yaslanmış, insanların çil yavrusu gibi dağılışına önceleri bir türlü mana verememişti. Bu insanlar Bican Bey'i görünce umacı görmüş gibi kaçıyorlardı. Bican Bey artık Bahçekapı Sirkeci Sultan Hamam esnafının, tüccarının, memurunun saygı gösterdiği değerli bir devlet büyüğüydü. Bayram yaklaşıyordu. Şimdiden hazırlıklarını yapmak, sonra telaşa kapılmak istemiyordu. Bugün komisyonda toptancı mallarının perakende satışı için karar alınacaktı. Yüzlerce tüccarın malı savrulacaktı. Doktor Nasır'a veda etmek için elini uzattı. Borcum ne doktor? Bugün cuma, meccani. Bican Bey pazar tekke durağına doğru yürüdü. Topkapı Eminönü tramvayının çan sesi duyuldu. Kırmızı vagona binip en öndeki tek kişilik meşin koltuğa oturdu. Biletçiye paso deyip geçti. Belediye meclisi üyeleri tramvaylarda para ödemiyordu. Geniş pencereden etrafı seyrediyordu. Tramvay Şehremini'ye doğru sarsılarak yol aldı. Topkapı'nın birbiri üzerine abanmış bodur boylu ahşap evleri el ele tutuşmuş eski bir hatırayı ayakta tutmak için omuz vermişlerdi. Orta yaşlı bir Tatar kadını çocuğunu kucağına almış abdest bozduruyordu. Guraba Hastanesi'nin önü ana baba günüydü. Muallim Mektebi'nin Çinili cephesinde boydan boya bir Türk bayrağı asılmıştı. Bayrağın iki yanına becerikli fakat kızgın bir elin boyadığı İnönü'nün resimleri yerleştirilmişti. Birazdan hızlanacağı hissedilen yağmur resimlerin sert hatlarını kim bilir nasıl bir maharetle yumuşatacaktı. Reisi Cumhur Hazretlerinin İstanbul'u teşrif edeceği gazetelerde ilk haber olarak veriliyordu. Reisi Cumhur Hazretleri önce vilayette istirahat edecek, daha sonra Trakya manevralarına doğru yol alacaktı. İstanbul bir sıkıntı yaşıyor gibiydi. Şehremini durağında iki kadın bekliyordu. Pencereden Bican Bey'i selamladılar. Sonra yeşil vagona bindiler. Bican Bey kadınlardan birini hatırladı. Eczacı Mesut Akif Bey'in yeğeniydi. Bazı akşamlar laflamak için gittiğinde eczanenin temizliğini yaparken gördüğü o delişman kız büyümüş, durulmuş, göz alıcı, can alıcı güzel bir kadın olmuştu. Akif Bey ölmeden önce yeğenini kalfasıyla evlendirmiş, kendisine bir şey olursa yalnız kalmayacağının emniyeti içinde gözlerini yummuştu. Bican Bey'in çarpıntıları hızlandı. Çapa, Fındıkzade, Aksaray, Beyazıt hep bu çarpıntılı kalbin hızları içinde gözünün önünden geçip gitti. Akif Bey iyi adamdı, baba adamdı. Rahmetlinin bana emeği geçmiştir. Hakkını bir türlü ödeyemedim diye hayıflandı. Hilmi Efendi sabırsızlanıyordu. Beklediği gecikirse işler alt üst olabilirdi. Bunca emek, bunca masraf boşuna gidecek diye huzursuzdu. İnsan dediğin verdiği sözde durmalıydı. Söylediği saatte gelmeliydi. Vakit geçiyordu. Monsieur Louis vergiyi yatırmıştı. 40 bin liranın maliye veznesinde sayımı uzun sürmüş, bu zaman içinde Halit Bey merakından ölecek noktaya gelmişti. Tek tek desteler açılmış, beceriksiz bir tahsildar telaşıyla paralar birkaç kere sayılmıştı. Fişi imzalatmak için tahsilat mümeyyizine götürdü. Mümeyyiz orta yaşlı, oynak bakışlı birisiydi. Evrakı iyice inceledi. 40 bin liralık bir tahsilatın tek kalemde yapılması görülmüş şey değildi. 1000 lira, 2000 lira için ayaklarına kapanan nice görmüş geçirmiş İstanbul esnafının feryadı, yalvarmaları karşısında bu sessiz ödemenin bir manası olmalıydı. Mümeyyiz ürktü. Parayı bir de kendisi saymak istedi. Birlikte vezneye geçtiler. Çanta yeniden sayıldı, para tamamdı. Mümeyyiz masasına döndü. Merasimli bir imza attı. Senin neyin olur bu kadın? Patronumun hanımefendileri. Patronun kimsenin? Bu seste tehdit vardı. Aslında benim ablamdır. Şuraya adını adresini yaz. Parada pislik çıkarsa yakana yapışırım. Monsieur Louis gümüş suyundaki evin adresini verdi. Bu evi Halit Bey evlendikten sonra beraber oturduğu Monsieur Louis için hazırlatmıştı. Kayınbiraderinin bu eve damat gitmesini düşünüyordu. Yetişmiş bir delikanlıydı. Gönlünde bir kadının fırtınalar yarattığını Bayan Nora'dan dinlemiş, bu saygılı delikanlının evlenme zamanı geldiğini söylemişti. Monsieur Louis, Bayan Nora'nın krizler içinde çırpınarak konaktan alınıp götürülüşünü hatırladı. Kendisini konağın çatısından atmak için tertemiz elbiselerini giymiş, sanki bir geziye çıkarken yaptığı gibi hizmetkarla vedalaşmış ve sonra merdivenleri hızla çıkarak çatıya ulaşmıştı. Halit Bey önceden kestirdiği bu halin tedbirini almıştı. Zar zor tutabilmişti. Çaresizlik içinde çökmüş Monsieur Louis'e sarılıp bitkin bir sesle ağlamıştı. Paşazade'nin gözlerinde hasret vardı, yalnızlık vardı. Bari sen beni yalnız bırakma. Monsieur Louis yıllarca Halit Bey'in yanından ayrılmadı. Gönlündeki Dilber'in kimin gerdeğinde gözlerini kapattığını bile düşünmedi. Dile kolay, aradan tam 20 yıl geçmişti. Gümüş suyundaki evin adresini bir tahsildar imzası için verirken, sanki sahip olduğu her şeyi vermiş gibi kendisini bomboş hissetti. Nakip Nuri Bey sevinç içindeydi. Öğle tatilinde ziyaretini yapacaktı. Kimselere fark ettirmeden gölge gibi süzülüp gidecek, yine gölge gibi süzülüp gelecekti. Reisi Cumhur Hazretleri vilayeti teşrif edeceği için Gülhane yolundan nasıl geçeceğinin planını kurdu. Halit Bey misafirleriyle oturuyordu. Bekir aşina olduğu yazıhanenin hemen her köşesinde kendisinin eski süklüm püklüm girişlerinin izlerini görüyor, ayıplı tavır içinde sırtını çeviriyordu. Durmuş hazırlıklıydı. Evi 2-3 gün önceden görmüş, etrafında uzun süre dolaşmış, hatta adım adım cephesini ölçmüştü. Akşam eve dönerken sesi sevinçliydi. Adı bile güzel Nimet, İnönü Caddesi. Monsieur Louis başıyla işin bittiğini Halit Bey'e anlattı. Halit Bey'in yüzü gergindi. Gevşemedi, gerginlik hüzne dönüştü. Yerinden kalkıp ara kapıyı kapattı. Monsieur Louis'e yaklaştı. Teşekkür ederim. Beni büyük bir yükten kurtardın. Sonra dostça sarıldı. Bir süre öyle kaldılar. Bir mevzuda daha yardımınızı isteyeceğim. Rica ederim. Sizin için konakta geniş bir oda hazırlattım. Monsieur Louis titredi. Dermanının bittiğini sandı. Her şeyine birdenbire veda ediyormuş gibi bütün vücudu sızladı. Halit Bey'in sesi bir utanç hissettiriyordu. Çok ısrar ettim fakat ikna edemedim. Birkaç gün içinde toparlanırım efendim. Hep o Bekir'in herzeleri bu. Bunun için üzmeyiniz kendinizi. Bir dostumun evinde boş bir oda var. Şoför bu akşam eşyanızı köşke taşısın. Zahmet etmeyiniz efendim. Zahmetle ne alakası var bunun? Üstelik akşamları sohbet ederiz. Ben o konağa gelemem. Gümüş suyundaki apartmanın satılması fikrini Bekir getirmişti. Teşvikiye'deki evin satışından doğan soğukluğu böylece hafifletecekti. Asıl amacı Durmuş'un imkanlarını taşa toprağa bağlatıp ekaliyet mallarının hercümercinde kendi payını arttırmaktı. Nakip Nuri Bey ile doğrudan bağlantı kurmuş, kendi işini kendisi gören noktaya gelmişti. Nakip Nuri Bey'in müptela olduğu lezzeti sağlıyor ve hacizli mallar satış listesini kolayca temin edebiliyordu. Şimdi elinde bir de perakende dükkanı vardı. Bu geniş dükkanın aç bir bekleyişi vardı. Durmuş'u evi gösterirken sesine dost kayıran ortak havası vermişti. Bu kelepiri kaçırma. Bunu o karının gözlerindeki hatır için alıyorum. O hatır hep aklımda. Nefise'nin kiremit renkli gözlerinin hatırı Bekir'i tekrar huylandırdı. Şimdi bu süslü binanın yeni sahibi Durmuş olacaktı. Hepsinde heyecan vardı. Telefon çaldı. Halit Bey'i telefonu istiyorlardı. Monsieur Louis hafif bir sesle mesajı Halit Bey'in kulağına aktardı. Bizzat kendisini takdim ederek konuşuyor Bay Rebbani, Reassurance Müdürü. Halit Bey akıcı bir Fransızca ile konuştu. Yüzü yeniden değişmişti. Bekir'i süzdü. Durmuş'a uzun uzun baktı. Monsieur Louis'i çağırdı. Durmuş Bey, Monsieur Louis'i yakınımdır. Onu zor durumda görmeye tahammülüm yoktur. Gümüş suyundaki apartmanı satmıyorum. Durmuş bozuldu. Bekir bozuldu. Monsieur Louis bozuldu. Hilmi Efendi'nin huysuzluğu artıyordu. Otelin kapısına çıktı. Birazdan öğle tatili başlayacaktı. Gecikirse her şey bir anda bitebilirdi. Beklediği göründü. Telaşa kapılmadan yürüyerek otelin önüne geldi. Kapıyı itti, içeri girdi. Hilmi Efendi hayranlık ve merakla seyrediyordu. Nerede kaldın? Tam zamanında geldim. Erken gelseydin konuşacaklarımız vardı. Cevap vermeden merdivenleri çıktı ve kapıyı kapattı. Cuma ezanı okunuyordu. Kalabalık Hocapaşa Camii'ne doğru yöneldi. Caddelerde bir sessizlik görülüyordu. Nakip Nuri Bey aldırışsız adımlarla yürüyüp otele girdi. Hilmi Efendi karşısında bekliyordu. Heyecanlıydı. Listeyi cebinden çıkardı. Gösterir gibi yapıp geri çekildi. Her şey tamam mı? Hilmi Efendi'nin kafası külahı düşmüş bir derviş kellesi gibi yukarı aşağı sallandı. Bay Rebbani Halit Bey'i Park Otel'de yemeğe çağırmıştı. Meseleyi bir iki kadeh refakatinde daha salim bir kafayla düşüneceklerini söylemiş, hatta ısrar etmişti. Halit Bey'in durumunu en ince ayrıntısına kadar öğrenmişti. Bayan Nora'nın durumunu ve Halit Bey için taşıdığı önemi yakalamıştı. Hazırlıklı olmanın rahatlığını duyuyordu. otelin lobisinde karşıladı. Birlikte yemek salonuna geçtiler. İşi aceleye getirmeyi sevmezdi ama vakit daraltmasını iyi biliyordu. Hemen konuya girdi. Gümüşsuyundaki apartman dahil 7 parça gayrimenkulle 150 bin lira teklif etti. Kadehini kaldırdı. İyi bir iş yapıyoruz Halit Bey. Maliye sattırırsa bu paranın yarısına bile alırım bunları. Ama müzayedeye girmek istemiyorum. Ne de olsa milli bir kuruluşun başındayım. Halit Bey'in gözleri durgunlaştı. Kadehini yerine koydu. İlk defa gözlerinin önüne Monsieur Louis geldi. Utançla başını eğdi. Sonra Bayan Nora'nın sıcak sesini hatırladı. Nora, Sabit Paşa'nın istediği oğlanı doğuracağını vaat ediyordu. Bay Rebbani yeteri kadar beklemişti. Süreyi uzatırsa Halit Bey aşırı duygulandığı durumun etkisinde akıl dışı bir kararla önerisini geri çevirebilirdi. Bastırmak gerektiğini düşündü. Çaresizlik hepimizin başında. Gümüşsuyundaki ev hariç, onun için makul bir tenzilatla teklifinizi kabul edebilirim. Bay Rebbani zalim birisi değildi, akıllıydı. Önerdiği fiyatı alacağı gayrimenkullerin değerini önceden eksperlere tespit ettirmişti. Geri kalanlar bile çok değerliydi. İşi saptırmak istemedi. Halit Bey incelik göstermiş, bir tenzilat önermişti. Peki Halit Bey, diğerlerini alıyorum. Ben tenzilattan vazgeçiyorum. Siz de bana söz vereceksiniz. Konak satılırsa ilk beni arayacaksınız. Konak satılırsa. Halit Bey'in zihni çılgına döndü. Konağın satılmasını hayal bile etmemişti. Şimdi karşısındaki tecrübeli iş adamı kendisinin hayalinden bile uzak kaldığı bir ihtimali çok yakın bir gerçek gibi önüne koyuyordu. Yemek dönüşü Halit Bey yürümeye karar verdi. Taksim Meydanı'ndan İstiklal Caddesi'ne saptı. Bir zamanlar Odeon mağazasının vitrinlerinde pırıl pırıl göz alan eşyalar bir kamyona yüklenip haraç mezat satışa götürülüyordu. Galatasaray Lisesi'nin önüne geldi. İlk delikanlılığını hissettiği bu bahçeye derin gözlerle baktı. Tünele doğru yürüdü. Avrupa vitrinlerine taş çıkartan mağazaların camları arkasında şimdi işportaya dökülmüş gibi pejmürde bir kalabalık vardı. Avukat Sedat Rıza Bey'in yazıhanesine girdi. Sedat Rıza Bey, Adala'nın mülkiyeden sınıf arkadaşıydı. Gelişmeler hakkında bir fikri olabileceğini düşündü. Dik merdivenlerde nefesinin tıkandığını hissetti. Son bir gayretle kapının ziline dokunabildi. Cuma namazı bitmiş, kalabalık yine eski temposuyla caddelere dökülmüştü. Nakip Nuri Bey merdivenlerden indi. Hilmi Efendi eşikte bekliyordu. Elinde bir zarf vardı. Nakip Nuri'ye uzattı. Nakip Nuri zarfı aldı, paraları cebine koydu. Artık önemli bir adam olduğuna inanıyordu. Teşekkür etmeden otelin kapısını vurup çıktı. Hilmi Efendi ayağını yere vurdu. Orospu evladı. Hilmi Efendi'nin sesinde haksız ödenmiş bir diyetin acısı vardı. Kapıyı kilitledi. Siyah perdeyi indirdi. Siyah ıstor perdenin üzerinde kıvrımları bol harflerle Nide Oteli yazısı okunuyordu. Yukarı çıkıp odayı açtı. Suzan giyinmiş, ellerini sobaya uzatmış ısınıyordu. Oda hamam gibi sıcaktı. ''Ne, üşüyor musun kız?'' Sonra eski otelci disiplinini kazandı. İnsan yattığı döşeyi toplar. Suzan hiçbir cevap vermeden sadece elini uzattı. Hilmi Efendi önceden ayırdığı paraları avcuna koyarken Suzan'ın elini okşamaya teşebbüs etti. Suzan geri çekildi. ''Bir daha bu paraya bu pisliği çekmem. Adam sana aşık, nikahına bile almaya hazır. Allah belasını versin.'' Gözleri boşaldı. Akif Bey'in ölümünden sonra Kalfa eczaneye sahip çıkmış, Suzan'a tekmeyi vurup sokağa koymuştu. Oğlu ile birlikte sığındığı o ahşap yıkıntısı arasında nasıl bir hayat sürdüğünün hesabını soran yoktu. Suzan önce direnmiş, sonra hiçbir şey olmamış gibi koyvermişti. Ağlama. Avucuna biraz daha para yerleştirdi. Bu kere Suzan'ın elini tam tutmuştu. Suzan çekmedi. Hilmi Efendi, vardığın yer fena değil. Neden böyle bir pisliğe bulaşıyorsun? İnsanın ilk geldiği yer adamı barındırmaz, azdırır. Ben hamaldım. Ne zorluklar içinde geldim buraya. Oteli aldığımda cenneti almışım gibi sevinçliydim. Namuslu bir taze bulup evlenmek bile istedim. Evlenseydin ne geçecekti ki eline? Biz evlendik de ne oldu? Öyle deme. İnsanın evi barkı olmalı. Hatta işinden gücünden önce evi barkı olmalı. Adamın kendine güvenmesi yetmez. Güveneceği kimsesi de olmalı. Hilmi kendi geçmişini düşündü. Gerçekten pisliğe bulaşacak tıynetli birisi değildi. Şartlar alıp Hilmi'yi buraya getirmişti. Kendini Nide'de elma toplamaya gittikleri zaman sünepe çelimsiz görüp kayırdığı Nuri'ye karı bulan bir pezevenk gibi hissediyordu. Önce teklifini reddetmiş, sonra güzelim işin elden kaçıp Durmuş'un avcuna geçtiğini öğrenince Suzan'ı bulmuştu. Suzan'ın Sümerbank'ın duvarına dayanmış ekmek karnesi satan halini gözlerinin önüne getirdi. Kolları yenmiş siyah mantodan uzanan elinde küçük karneler yelpazda gibi açılmıştı. Uzun süre seyretmiş, sonra yanına yaklaşmıştı. Karneler avcunun içindeydi. Suzan'ın sesi gür, güzel ve çığlık çığlığıydı. Birisi sert bir itişle Suzan'ı yere yıkmış, tekmeliyordu. Karneler uçuşmaya başlamıştı. Bu tıknaz kabadayı yere devirdiği kadını dövüyordu. Orospu, adımı ayağa düşürdün. Gözü dönmüş adam Akif Bey'in güvendiği kalfaydı. Ölümünden hemen birkaç ay sonra Suzan'ı kapıya bırakmış, göz koyduğu Ermeni kızını kapatmıştı. Suzan'ın delişmen yapısındaki o uzun boy, o yukarıdan bakış, kısa boylu tıknaz kalfaya sanki balyoz yemiş gibi ağır acı vermişti. Son tekmeyle Suzan olduğu yerde kıvrıldı. Kıpırdayacak hali kalmamıştı. Sadece çığlıklar içinde bağırıyordu. Karnelerim, karnelerim, uçuşmasınlar. Hilmi Efendi karneleri toplamış avucunda hazır etmişti. Kalktığında Suzan'a verecekti. Kadına dokunmaya cesaret edemiyordu. Hilmi'nin hayatında hiç kadın yoktu. Kalfa son bir tekmeyle bağırdı. Bir daha görürsem eğer öldürürüm seni. Son tekme sanki Hilmi'nin hayallerine gelmiş gibi derin bir acı duydu. Tıknaz adamı tuttuğu gibi yere devirdi. İri elleri kalfanın suratında yumruklar halinde patlıyor, kendisini korumaya fırsat bulamayan adamın yüzünü darmadağın ediyordu. Çevreden yetişenlerin yardımıyla kalfayı Hilmi'nin elinden aldılar. Hilmi Efendi Suzan'ı alıp otele getirdi, yüzünü yıkadı. Çay demledi. Şimdi oturduğu yatağa uzattı. Akşam çöküyordu. Acısını dindirecek bir şeyler verdi, üstünü örttü. Sabah olduğunda Hilmi Efendi fırından sıcak poğaça almış, demli bir çay getirip önüne koymuştu. Yanında iri delikli sert mide peyniriyle kıvamı kalın pekmez vardı. Kahvaltı boyunca Suzan'ı seyretti. Açlık ve sıkıntı bütün baskısına rağmen Suzan'ı sofra terbiyesinden uzaklaştıramıyordu. Suzan hala o uzun boy, o yukarıdan bakışlı tavrını üstünden atmamıştı. Teşekkür ederek ayrılmak istedi. Kendisini gerekçesiz himaye eden bu adama ilgi duydu. Yardımcı olacağının vaadini aldı. Merdivenlerden inerken karşıda biçimsiz bakışlarıyla kendisini süzen adamı ilk defa o gün gördü. Nakip Nuri Bey pazar sabahı Hilmi Efendi'nin yazıhanesinde keyifle sigara tüttürüyordu. Hilmi Efendi birkaç gün sonra Suzan'ı aradı. Atalar mağazasının duvarını siper etmiş kömür karnesi satıyordu. Yine otele götürdü. Yarenlik ediyor, bir yandan kendisini anlatırken bir yandan da Suzan'ın hazırlıklı halini kolluyordu. Hilmi Efendi'nin bu yekten söyleme alışkanlığı hala erdemli bir yanı olduğunu gösteriyordu. Nakip Nuri Bey'in pis iptilasını anlattı. Suzan şaşkınlıkla baka kaldı. Birkaç gün evvel kalfaya meydan dayağı çeken Hilmi Efendi küçülmüş nokta gibi kalmıştı. Yerin dibine geçtiğini hissetti. Suzan Hilmi Efendi'nin iyiliğini görmüştü. O gece Nide Aksaray Oteli'nin en geniş yatağını Nakip Nuri Bey için ısıttı. İkisi de hatırladıklarından rahatsız olmadılar. Alışmışlardı. Bunun ayıplanacak tarafı olmadığına inanmışlardı. Her cuma belli saate gelip Nakip Nuri Bey'in gönlünü yapıyordu. Hilmi Efendi Suzan'a sigara tuttu. Şimdi hemen gidecek misin? Belki biraz çarşıya uğrarım. Oğluna bir şeyler alacağım. Ben sana koca bir paket hazırladım. Kapının kenarında iyice paketlenmiş bir sürü yiyecek duruyordu. Ayrıca gazete kağıdına sarılmış bir kavanoz vardı. Bu Nide pekmezidir. Bağın en güzelinden gelir, bilir misin? Ben hiç bağ görmedim. Harp bitsin seni Aksaray'a götürürüm. Bağ evinde kalırsın. Doyarsın bağ. Neden geldin buralara be Hilmi Efendi? Neden bulaştın bu pisliğe? Ekmek parası. Her şey ekmek parası için. Haklısın. Haklıyım ya. Bana gücenmiyorsun değil mi? Suzan mutlu değildi ama Hilmi Efendi'ye gücenmiyordu. Bahçe kapıda karne satıp birkaç kuruş kazançla ömür törpülemek yerine haftada bir defa gelip yüklüce bir para almak utançlı bir meslek gibi gelmemişti. Babası oğlunu elinden almış, Suzan'ı tek başına bırakmıştı. Bazı geceler otelde kalıyor, sabahları erken kalkıp Hilmi Efendi'nin işine yardımcı oluyordu. Bir günden bir güne Hilmi Efendi'nin Suzan'a ters gelen davranışı olmamıştı. Arada bir Hilmi Efendi'nin sakin hareketlerinde Akif Bey'i andıran fakat tam kestirilemeyen bir taraf vardı. Bu cuma kaynanası oğlunu getirip eve bırakacaktı. Ermeni kızı oğlanı istemiyormuş. Suzan'ın sevinç ve telaşı hatta acısı buydu. Nakip Nuri'yi bile gözü görmemişti. Oğlu gözlerinin önüne geldi. Ağlamamak için kafasındakileri atmaya çalıştı. Hilmi Efendi, çoluğun çocuğun Aksaray'da mı? Benim ailem yok. Hilmi Efendi'yi seyretti. Bu heybetli vücudun öyle yumuşak bir tabiatla nasıl bağdaştığını hayret ediyordu. Hilmi Efendi, istense bir avuç içinde sıkıştırılmış kadife parçası gibi tutulabilirdi. Oda dayanılamayacak kadar sıcaktı. Soba gürül gürül yanıyordu. Suzan sırtındaki hırkayı çıkardı. Kolları bütün aklığı ile göründü. Hilmi Efendi ille de ellerine bakıyordu. Gördüğü ilk aklık bu ellerde başlamıştı. Suzan bluzun düğmelerinden bir iki tanesini çözdü, durdu. Son bir kere emin olmak ihtiyacını duydu. Hilmi Efendi, eğer Nuri'den iğrenmezsen gel benimle yat. Avukat Sedat Rıza Bey'in yazıhanesi kalabalıktı. Birkaç perişan yüz, birkaç kaygılı ses odayı doldurmuştu. Avukat Sedat Bey, Halit Bey'in halini görünce telaşlandı. Halit Bey, önce şöyle oturun, biraz istirahat buyurun. Halit Bey'i geniş koltuğa oturttu, ayaklarını uzattı, kravatını çözdü, biraz su verdi. Yüzü gerilmiş bir üzüntü içinde bembeyazdı. Kelimeler ağzından zor çıkıyordu. Sedat Rıza Bey sakin fakat endişeli sesle çağırdı. Doktor, biraz buraya gelir misin? Toplantı yaptıkları odanın kapısından Doktor Sudi Bey göründü. Sinirli hali hemen dikkat çekiyordu. Kendisine konulan varlık vergisinin haksızlığı için Sedat Bey ziyarete gelmiş, verginin itirazı temyizi olmadığını öğrenince hayretini gizleyememişti. Yahu idam mahkumunu bile son bir defa dinliyorlar. Ben ameliyatlarımda ölen hastama söyleyecek bir şeyin var mı diye soruyorum. Hiçbir nükte odanın ağır havasını hafifletmiyordu. Doktor Halit Bey'i görünce ürktü, renk vermedi. Hafif bir muayeneden geçiriyormuş gibi davranarak yaşlı vücudu iyice elden geçirdi. Herkes şimdi heyecanlı. Siz de biraz istirahat etseniz iyi olur. Bir iki ilaç yazayım, bitinceye kadar kullanınız. Sonra tekrar görmek isterim. Hastayı telaşa vermek istemiyor, ancak endişesini açıklığa kavuşturmak için tekrar görünmesi gerektiğini de açıkça belirtiyordu. Reçetesini çıkardı. Bir şeyler yazıp Sedat Rıza Bey'in katibine uzattı. Rebule gidin, şunları hemen alınız. Halit Bey'in gelişi yazıhanedeki telaşa tuz biber ekmişti. İstanbul tüccarını kaymak tabakası yazıhaneye doldurmuştu. Bütün dinlerin, mezheplerin paralı müminleri bir ateiste savaş açmak için Kudüs'te bir araya gelmişler gibi avukat Sedat Rıza Bey'in hukuki malumat ve kıvraklığına talip olmuşlardı. Sedat Rıza Bey'in yapabileceği hiçbir şey yoktu. İş çığırından çıkmıştı. Monsieur Franco bütün tecrübesine ve hukuk bilgisine rağmen telaşlı ve mahzundu. Benim itibarımı da eziyorlar. Hakkımda vergiye mücadele açmış diye dedikodu çıkarmışlar. Ankara'yı üstüme salmak için her fırsatı kullanıyorlar. Monsieur Franco, varlık vergisi kurbanları arasına girmemek için insanüstü bir mücadele veriyor, gözleri bağlanmış bir bayram koçu gibi bütün imkanlarıyla akıbetine direniyordu. 70 yıllık İstanbulluydu, nice badireler atlatmıştı. Ama şimdiki afet öyle kolayca üstesinden gelinebilecek gibi değildi. Ankara üstüne geliyordu, İstanbul üstüne geliyordu. Ayakları kalın urganla bağlanmış, çırpınmasına bile fırsat verilmemişti. Monsieur Franco bu yaştan sonra eziyet edilmesine tahammül edebileceğini sanmıyordu. Defterdarın teminat vermesine rağmen ağır bir endişe içindeydi. Mutlaka bir seyahatte sonum gelir diye düşündü. Halit Bey bir süre dinlendikten sonra izin isteyip yola koyuldu. Doktor Sudi Bey kendisini haftaya mutlaka görmesi gerektiğini ısrarla belirtti. Endişesini açıkça söyleyen fakat nazik ifadeler içinde ikazının derecesini eriten bir üslubun sahibiydi. Halit Beyciğim, hanımefendiyi de alıp şöyle bir süre uzaklaşsanız çok isabetli olur. Kulüp hayatı, vergi telaşı hepimizi yoruyor. Artık yaşlandık. Halit Bey tünele binip yazıhanesine gidecek, sonra Monsieur Louis'e sevinçle haberi verecekti. Gümüş suyundaki evi kurtarmıştı. Nimet ile Destegül tramvayda yan yana oturuyorlardı. Destegül acemi bir heyecanla her şeyi merakla izliyor, koluyla Nimet'i dürterek hayretini açıklıyordu. ''Abla bak bak ne güzel şey!'' Destegül gördüğü her şeyin hayreti içindeydi. Bu ilginin gerisinde biraz da gözü doymamış bir taşra kızının sevimliliği vardı. Destegül'ün zor görünen güzelliği bütün açıklığı ile ortaya çıkmıştı. Nimet oturaklı bir kadın tavrıyla nereye ne kadar bakılacağını, neye ne kadar ehemmiyet verileceğini doğuştan getirdiği bir kantarda tartıp her şeyin payını uygun ölçüde veriyordu. Tramvay Sirkeci'ye yanaştı. Telaşla Destegül'ü zorladı. İndiler. Karşıya geçip Nemlizade Hanı'nın kapısındaki kalabalığı merakla seyrettiler. Giyimleri kuşamları yerinde terbiyeli bir erkek kalabalığı arasında kendi varlığını gizlemeye çalışan güzel bir kadın dikkat çekiyordu. Siyah bir manto giymişti. Başında şan şapkanın son moda tüllü şapkasını taşıyordu. Tül dudakları hizasına kadar inmiş, beyaz yüzün yarısını siyah bir gölge ile örtmüştü. İncecik dudakları boyalıydı. Elinde siyah bir rugan çanta tutuyordu. Nimet kadını bir rüya gibi seyretti. Eğer esrafın varsa bu her şartta kendini belli eder diye düşündü. Ne kadar güzel değil mi? Boyası bol da ondan. Gözlerine bak, belli ki hanımefendi. Ne kadar güzel bakıyor. Nimet daha güzel bakıyordu. Destegül'ü kolundan çekip peşinden sürükledi. Vakıfhana doğru yürüdüler. Hanın köşesinde bir sürü insan toplanmış, tek sıra halinde polis müdüriyetinin önünde dizilmişlerdi. Sıranın iki ucunda iri gövdeli iki bekçi duruyordu. Bu süklüm püklüm insan kalabalığını karşı kaldırımda birkaçı resmi, birkaçı sivil polis memuru hayretle izliyordu. Şişman komiser yanındakine gülerek seslendi. Şu ortadaki tıknaz var ya, ben İstanbul'a ilk tayininde onu vapur işletmesi umum müdürü sanmıştım. Ada vapurunun kaptanı öyle bir selam veriyordu ki herifin kafası neredeyse papuçlarına diyecekti. Meğer Tahtakale'de kağıtçıymış. Destegül vakıfhanı seyretti. Bekir'in anlattığı sıkıntılı gecelerin geçtiği demir kapıya baktı. Bir cami avlusu gibi içeri uzanan koridoru merak etti. Cesaret edip giremedi. Nimet yüzünü karşı kaldırıma çevirmiş seyrediyordu. Gülnihal, Gülizar, Gülcemal mağazalarının yazılarını birkaç kere okudu. Soğuk ve yağmurlu bir gecede önlerinden geçtiği bu mağazaların Nimet'in üzerinde acı bir macerayı yerli yersiz hatırlatan geveze bir sırdaşlık hakkı vardı. Bir Babo mağazasının vitrinine baktı. Sert suratlı erkek mankenlere giydirilmiş sıcak Selanik fanilaları yerine beyaz pamuklu atletler konulmuş, önlerine siyahlı beyazlı kadın donları serpiştirilmişti. Vakıf sebilinden su içtiler. Taz çevirip bastırınca su fışkırıp bardağı yıkayan madeni alete şaşkınlık içinde baka kaldılar. Aksaray'da böyle şeyler yoktu. Kerkit'te doğru dürüst akan çeşme bile yoktu. Celal Bey hanının önünde sıralanmış kadınlar, erkekler önlerinden geçen masraflı giyinmiş kadınlara, erkeklere karnı uzatıyorlardı. Destegül insanları seyretmekten hoşlanıyordu. Her şeyi seyretmek Destegül'e sevinç veren bir yakınlık duygusu yaratmıştı. Satıcı kadınların yüzlerine baktı. Çoğu kendinden güzeldi. Çoğu efendim diye yollarını kesiyor, pek fazla üstelemeden ellerindeki karneleri gösteriyordu. Nimet yürüdü geçti. Selanik Bankası'nın önünde Destegül'ü bekledi. Köşeyi dönünce karşılarında Durmuş'un mağazası görünecekti. Ortadaki büyük camın üzerine Pinhas Usta sarı yaldızla Moda Manifatura adını iri harflerle yazmış, etrafına koyu kahverengi boya ile gölgeler düşürmüştü. Moda Manifatura yazısı camından baş kaldırıp meydana taşmak için boy atmaya hazırlanıyor gibiydi. Nimet mağazadan içeri girdi. Birkaç kişi ellerinde iri süpürgeler, faraşlarla her tarafı temizliyorlardı. Durmuş yukarıdaki denklerin üzerine abanmış kestiriyordu. Labuali şekilde bacaklarını açmış, çirkin bir uzanış içinde iyiliş keyfine varmış gibi gözlerini yummuştu. Nimet utandı. Destegül'ü kolundan çekip dışarı çıkardı. Moda Manifatura birkaç gün sonra bir panayır yerine dönecekti. Bican Bey bahçe kapı tramvayına binmeye çalışan eli yüklü genç kadına yardım etti. Elindeki bavulu alıp sahanlığa koydu. İkisi de kırmızı vagona bindiler. Bican Bey paso dedi. Suzan çantasından çıkardığı parayı uzattı. Yan yana oturdular. Bican Bey dün sabah hüzünlü gördüğü kadının yüzündeki bu teravetli sevinci hayretle seyretti. Balıklı ihtiyar evinin hemşireleri yemeklerini bitirdi. Bıkkın adımlarla odalarına döndüler. Bayan Nora siyahlarını giymiş, sandalyesinde oturmuş hemşiresini bekliyordu. Saçlarını açmış, o sarı yumağı tel tel omuzlarına dökmüştü. Elindeki kitabı hemşireye uzattı. ''Siz bunu okumuş olamazsınız. Sizin için getirttim.'' ''İklimler, Haydar Rıfat Bey'in tercümesi. Aslı kadar lezzet vericidir.'' Hemşire şaşkınlık içindeydi. Yıllardır baktığı kadın değişmiş, sanki bir peygamber eli değmiş gibi şifa bulmuştu. Gözleri cıvıl cıvıldı. Sesinde şimdiye kadar duymadığı düzenli bir musiki vardı. Sadece tenin beyazlığı artmıştı. ''Ben biraz istirahat etmek istiyorum.'' Sabit Paşa ile mahrem görüşeceğim. Birazdan ziyaretime gelecekler. Hemşire kitabı aldı. Eli sıcak bir kıvamla ıslandı. Kıpkırmızıydı. Çığlık çığlığa bağırdı. Yetişin. Bayan Nora sükunetini koruyan bir rahatlıkla sandalyesine yapıştı. Sesindeki o düzenli musiki biraz daha tiz perdelere doğru yükseliyordu. Telaşlanmayınız hemşire. Sabit Paşa'nın istediği oğlanı doğuruyorum. Paşa'ya söyleyin beyaz kısrağı eğerlesinler. Hemşire şaşırmış, olduğu yerde kalmıştı. Gözleri ibretli bir ısrarla Bayan Nora'nın üzerindeydi. Bayan Nora son takatini kullanıp doğrulmaya çalıştı. Biraz doğruldu, ellerini havaya kaldırdı. Kucağındaki makasla birlikte geniş bir kan pıhtısı taşlara boşaldı. Dengesini kaybetti, yıkıldı. O düzenli musiki karar perdesindeki son titreyişi andırıyordu. Bu kaderin kanı yerde kalmamalıydı. İstanbul köklü bir aile gibi geleneklerini, görgülerini sonraki kuşaklarına aktarmak için her fırsatı kullanmayı biliyordu. Yeni bir yaşam biçiminin örnekleri boy atmış, fırsatları iyi değerlendirmişti. İstanbul dingilinden fırlamış ağır bir tekerlek gibi yokuşun başından aşağıya bırakılmıştı. Yeni değer yargıları oluşmuş, serin kanlı tabiatında gelişi güzel düşüncelerle, duygularla görgüsüz bir bencillik filizlenmişti. O ölçülü güzellik şirazesinden çıkmıştı. Bir şaklaban güçlü olduğunu göstermek için ağlıyordu. Kadıköy vapuru Haydarpaşa önlerinden geçiyordu. Lüks kamera tenhaydı. Bir zamanlar gösterişli bir mevkiye sahip olmanın pazarlandığı bu koltuklarda şimdi tek tük vefalı müşteriler görülebiliyordu. Çoğu haklarında verilecek bir haksız yargının korkusu içinde temiz olan ne varsa hepsinden vebalı gibi kaçmaya başlamıştı. Lüks kameranın aşina çehreleri kaybolmuş, bıraktıkları bu tertipli boşluğu yeni yüzlerin süslü varlığı doldurmaya başlamıştı. Her birinin içinde yeni bir isteğin devi büyüyordu. Gani Bey Durmuş'u moda kulübüne götürmüş, çevresine tanıştırmış, akşam da içkili kadınlı bir sofra ile evinde misafir etmişti. Yeni bir taahhüdün ihalesine ortak olarak gireceklerdi. Durmuş öğleden sonra yapılacak ihale için heyecanlıydı. Halit Bey de bu ihaleye teklif vermişti. Monsieur Louis bu defa işi almak için önemli oranda indirim yapmış ve gerekirse daha da kırabileceği bir pazarlık payı ayırmıştı. Çayları geldi. Gani Bey sigarasını yaktı. Derin bir nefes aldı. Kaldığı yerden konuşmasını sürdürdü. Muvaffakiyet iyi hedefler seçmek ve bunu başarmaktır. Zaman sana yardımcı olmuyorsa beklemeyi bileceksin. Bu talih değildir, sabırdır. Sabır insanın içinde azmi yaratır ve büyütür. İnsanları ve hadiseleri hep bu muvaffakiyet için kullanmayı öğrenmelisin. Kimi gün sert ve zalim, kimi gün alttan alan oynak hisler taşımalısın içinde. Durmuş tek tek anlamadığı kelimelerin bütünleştirdiği manayı kolayca yakalıyor, bu Bağdatlı Molla'nın vaazından kendine pay çıkarmasını biliyordu. Gani Bey konuşmasına devam etti. Bir şey hedefinle çatışırsa doğru olanı değil hedefi gerçekleştirmeye bakacaksın. İnsanlara dostlukla bağlanmaya karşı değilim ama hedefi her şeyin üstünde tutacaksın. Düşündüklerin eğer hadiselerin kalıbına uymuyorsa aklını o kalıplara göre ayarlamalısın. Fakat hedefin hep değişmez noktada kalmalı. Gani Bey Durmuş'un iri gözlerindeki şeytani yeteneği sezmişti. Söyleyeceklerini noktalamak istedi. Hareket varsa tarafsız kalamazsın. Tahtaravalli gibi. Bir o yakaya geçeceksin, bir bu yakaya. Her oturduğun yerde ağır basan sen olmalısın. Aslında seni merak ediyorum Durmuş Bey. Zorlandığın şeylerle karşılaşınca ne kadar dayanabileceksin? Durmuş dayanıklıydı. Bir şey kendi sınırını zorlamıyorsa tarafsız kalabilirdi. Dayanamadığı tek şey, Nefise'nin gözlerindeki o kiremitli renkli, hatır dediği üstünlüktü. Bir Noğlu Takdir Komisyonu. Ankara'dan gelen emirle toplanacaktı. Sabahın erken saatinde üyeler polis aracılığı ile tek tek buldurulup getirilmiş beden terbiyesinin sıra servilerdeki binasında büyük masanın etrafına dizilmişlerdi. Herkes bu gündemsiz toplantının fırtına estireceğini hissediyordu. Defterdar mevzu malumatım dışındadır diyerek huzursuzluğu artırmıştı. Hademe beklenen haberi verdi. Geliyorlar. Vali ve parti müfettişi yan yana yürüyerek merdivenleri çıktılar. Aralarında bir yarışın başlayacağını fark ettiren ısınma hareketleri görülüyordu. Doğru toplantı salonuna girdiler. Parti müfettişi koltuğunun altına sıkıştırdığı dosyayı masanın üzerine fırlattı. Dosyanın üzerindeki altı ok üyelerden her birinin akıbetini hedef almış gibi gergin ve bunaltıcıydı. Vali Lütfü Kırdar'ın yüzü asıktı. Fakat nezaketle bütün üyelerin ellerini sıktı. Elini Mithat Nemli Bey'in omzuna koydu. Sabırlı olmayı dün bir kere daha sizden öğrendim. Kimse kimseyi hakkında adil yargıya varacak kadar yakından tanımıyordu. Çeşitli yerlerden getirilmiş bu devşirme komisyonun üyeleri korkuyla kahramanlığı aynı anda yaşayan dengesizliğin dirhemleri gibi konacak kefede ağırlıklarını gösteriyorlardı. Lütfü Kırdar toplantıyı açtı. Ankara'nın talimatı ile görüşeceğimiz mühim bir mesele varmış. Buyurunuz Suat Ayrı Bey.
Suat Hayri Bey parti teşkilatınca tespit edilmiş vergi miktarlarının komisyonca kabul edilerek resmi hüviyet kazanmasını istiyordu. Konuşurken sesini emir verme tonunu ayarlamıştı. Liste imzalaması için defterdarın önüne doğru itti. Halk Partisi İstanbul Teşkilatı'nın cafcaflı kağıdına yazılmış vergi miktarlarının resmileştirilmesini defterdardan istiyordu. Toplantıya valinin de katılması için Ankara'nın talimatını sağlamış, böylece komisyon üzerindeki baskının artacağını hesaplamıştı. Defterdarın önüne itilen listede valinin önceden atılmış imzası görülüyordu. Defterdar Lütfü Kırdar'ın yüzüne baktı. Önceki asık surat gitmiş, bir mücadelede güçsüze destek sunmaya hazırlıklı cesaret gelmişti. Lütfü Kırdar defterdarın yüzündeki bekleyişin ıstırabını çok iyi anlıyordu. Hükümet tabipliği yaptığı yıllarda hastasına şifa arayan kasabalı yüzlerinde gördüğü gösterişsiz doğruluğu hatırladı. "Buyurun Faik Bey, söyleyecekleriniz olduğunu hissediyorum. Çekinmeyiniz." Defterdar dosyayı kapatıp ileri sürdü. Söyleyecekleri boğazında düğümlendi. Ankara'dan ayrılırken Adalan'ın kulağını büken sözlerini hatırladı. Parti teşkilatına vergi takdir salahiyet verilmiştir. Sızıltı çıkarmayalım. Parti teşkilatının vergi takdir etmesini muvafık bulmuyorum. Bu salahiyetin ne maksatla verildiğini bilmem. Vazifemden de saymıyorum. Listeyi bir yana bırakıp vergileri komisyonca takdir etmeliyiz. Aksi halde bu vebal hepimizi ezer. Suat Hayri Bey'in uygun kelimeleri seçen güzel bir konuşma üslubu vardı. Bazen susarak bir olayı ölçüsüz boyutlarda abartır, bazen de olayın akışını değiştiremiyorsa anlatışını değiştirirdi. Sesinde alaycı ton, kelimelerinde ezici yük vardı. Meseleyi prensiplerde düşünemediğimiz görülüyor defterdar. Bir çare ararken sizin ihtilaf çıkarmanızı anlamak mümkün değildir. Maksadınız nedir? Vücudunu soğukla terbiye etmek zorunda kalan bir ekvatorlu gibi sinirden dudakları titriyordu. Bu gibi fikirlerinize merkezin itibar etmediğini bilmek belki sizi tembih eder. Önce tehdidin dozunu artırdı, sonra en ağır hükmünü verdi. Unutmayın, Tarhuncu'nun kellesini 10 yaşında bacaksız bir hükümdar almıştı. Olaylar soğukkanlı bakılmayacak kadar hızlı gelişiyordu. Bütün üyeler kalıpları durmadan değişen bilmeceler içinde bunalmışlardı. Toplantı bir ölüm kalım savaşı gibiydi. Lütfü Kırdar büyük bir dikkatle üyeleri seyrediyordu. Hiçbirinin yüzünde onur ve saygınlık kalmamıştı. Uysal sesle müdahale etti. Toplantımıza daha sakin bir hava hakim olmalıdır, Suat Tahir Bey. Fırsat kapımdayken benden sükunet beklemeyiniz. Öyleyse asabiyetinize başka vasatlar arayınız. Lütfü Kırdar parti müfettişinin karşısında otoritesini hissettirirken partinin itibarını da korumak istiyordu. Dosyayı yanındaki üyeye uzattı. Okuyunuz Bican Bey, neymiş şu prensipler meselesi görelim. Bican Bey parti teşkilatının takdir ettiği vergi miktarlarını ve isimlerini okurken renkten renge giriyordu. Bican Bey'in gösterdiği yüz aslından o kadar uzaktı ki sevecek kimsesi kalmadığı için düşmanını kucaklamış bir esir gibi titriyordu. Bütün komisyon üyelerine hayret verici korku hakim olmuştu. Bican Bey okumayı kesti, Lütfü Kırdar'a baktı. Valinin yüzünde endişeli hekim sessizliği vardı. Bican Bey henüz bütün şansları elinde tutuyordu. Zar atacak kadar cesur olması yeterliydi. Zarları masaya fırlattı. Beyaz kemikler, yeşil çuhalı masanın üzerinde yüzyılda açan bir Moğol çiğdemleri gibi güzeldi. Bunun akıllı da, insaflı da bir alakası yok. Dosyayı masaya bıraktı. Üyelerden herhangi birisi kendini kontrol edemeyip böyle bir konuşma yapsa buhran geçirdiğine hükmedilir, hekim çağrılabilirdi. Ama Bican Bey'e bir çılgınlık hakkı bile tanınmamış, böyle bir ihtimal verilmemişti. Bican Bey o şaşırtıcı bütünlüğü bozmadan devam etti. İnsanda biraz utanma olur, kıskançlıktan şehvet duyar gibi çırpınmışlar. Suat Hayri Bey'in sesi merhametsiz bir çan gibi iki yana sallandı. Efendi, efendi. Bican Bey gözlüğünün üzerinden Suat Hayri Bey'e bakarak daha merhametsiz bir sesle gürledi. Beyefendi, beyefendi, kimi kandırıyorsunuz? Ayıp değil mi bu kurduğunuz pusular? Artık hakikati görünüz. Bırakınız o hayalleri, eldeki mevcudu bile muhafaza edecek maharetiniz kalmamış. Herkes şaşırmıştı. Fırtına umulmadık yönden gelmişti. Lütfü Kırdar bütün memuriyet hayatında görmediği bir manzara ile karşı karşıyaydı. Pis dünyanın kuleleri kenar mahallede palazlanmış bir esnaf eskisinin eliyle yıkılıyordu. Üyelerden Nuri Bey Bican Bey'i olaydan uzaklaştırmayı düşündü. Dosyayı alıp listeyi kaldığı yerden okumaya niyetliydi. Bican Bey'in işaret parmağı dosyanın üzerine tonlarca ağırlık koymuştu. Bican Bey'in parmağını koyduğu yerde üyelerden Mithat Nemli'nin adı yazılıydı. Karşısındaki rakam okuyanı çıldırtabilirdi. Nuri Bey sesini kontrol edemeden okudu. Mithat Nemli, Müslim, Eminönü Vergi Dairesi 3 milyon lira. Mithat Nemli sapsarı kesildi. İdam hükmü giymiş bir mahkuma benziyordu. Tükenmiş insanların her şeye yeniden başlayacaklarını sanmaları boş bir avuntuydu. Mithat Bey ayağa kalktı. Önünü ilikledi, kırdarı saygıyla selamladı. Ben kendimi acımaktan utanırım. Terbiyem müsait değildir. Vergimle alakalı müzakereye iştirak edemem. Kapıya yöneldi. Bican Bey arkasında yürüyordu. Alışılmışın dışına çıkmış, selamsız sabahsız toplantıyı terk ediyordu. Eski esnaf babacanlığına büründü. Vali beyefendi, benim haysiyetim Mithat Bey'in terbiyesinden eksik değildir. Merdivenlerde Mithat Bey'e yetişti. Saygıyla yaklaştı. Demin yeri göğü inleten ses bir cesur terbiye içinde yumuşamıştı. Bir şeyin yakışanı neyse onu yapmak lazımdır. Sizi takdir edecek seviyemin olmasını isterdim. Bican Bey Esenyan Kız Lisesi'ne doğru yürüdü. Mithat Bey hayret ve hayranlık içinde bu yürekli adamı seyrediyordu. Kendinde bir güven ve cesaret tazelenmişti. Acaba Spartaküs bu kadar cesur muydu diye düşündü. Geri döndü. Taksim Meydanı'na doğru yürüdü. Meydandaki heykelin insanları gerçekten heykel gibi duruyordu.